Ayrım 7, sayfa 82. Güzel Sanatlar Akademisi. 1947 yılında bir akşamüstü saatinde Boğaziçi'nden dönüyorduk. Hangi yoldan mı? Elbet üst yoldan. O zamanki Boğaziçi üst yolu şimdikine hiç benzemezdi. İki şeritli otomobil yolu bütünüyle ağaçlar arasından ve altından geçerdi. Evet, otomobil çok azdı. Bu nedenle yol dardı ama çok güzeldi. Şimdiki gibi şehrin ciğerini sökerek faraşla açılmış geniş ve kel yollar yoktu. İşte biz o akşamın alaca karanlığında göbek dansözü gibi kıvıra kıvıra uzaklaşan o yoldan dönüyorduk. Derken önümüzde önce hafif sonra koyulaşan bir kızıllık peydahlandı. Karanlık bastıkça da kızıllık arttı. Her ne kadar batı yönünde ise de bu renklenme güneş batışından doğmuş olamazdı. Karanlık arttıkça artan kızıllık uğursuz bir olayın habercisi olmalıydı. Karar verdik, kızıllık neredeyse oraya kadar gidecektik. Gittik ve felaketi gördük. Güzel Sanatlar Akademisi yanıyordu. Yetiştiğim ocak yanıyordu. Her ne kadar 1940-45 arası gibi İkinci Dünya Savaşı'nın en işkenceli yılları olsa da uzun ömrümün en güzel 5 yılını geçirdiğim, mimarlık öğrenimi yaptığım ocağım yanıyordu. Evet, yangın da olsa anılarımızı yakıp yok edemez ama zihnimize nakşolmuş olan o eşsiz mekanlar dönmemecesine tarihe gömülmüştü. Hiçbir geçmiş zaman ve mekan saygısı olmadan yenilenen şimdiki binalar, adı bile değiştirilecek Mimar Sinan Üniversitesi denen yeni binalar, şimdi artık önünden bile geçsek üzüntüyle yüreğimi yakıyor. Yangın akşamı ateşe dayanıklı olmayan bu eski yapıdan hiçbir şeyin kurtulamayacağı belliydi. Şaşkınlıkla kurtarılanlar da yangın söndürme aletleri olmuştu. Tramvay yoluna dizildiklerini görmüştüm. Resim, heykel, mimarlık projeleri, uzun yıllar kahredici emeklerle yapılmış eski mimarlık yapılarımızın röleveleri hepsi kül olmuştu. Ancak geçmişin tahrip edilerek yok edilmesi yangın akşamı son bulmadı. Binaların yenilenmesi sırasında da yaşadığımız ve sevdiğimiz o güzel ve eski yapı bir kez daha yok edildi. Restorasyon niyetiyle yenilenen şimdiki yapı, eskisinin yenilenmesi olmayıp anlamsız bir başkalık ve yenilik olarak peydahlanmış oldu. Ben 1940 yılında tıp öğrenimine niyet etmiş ve kaydımı bile yaptırmıştım. Mimarlık öğrenimi yapmak da aklımdan geçiyordu ama yalnız aklımdan geçiyordu. O zaman bütün Türkiye'de mimarlık öğrenimi yapan biricik kuruluş Akademi Mimarlık Şubesiydi. İstanbul Teknik Üniversitesi bile Mimarlık Fakültesi ile birlikte 1945 yılında açılmıştı. Akademi Mimarlık Şubesi'ne ancak sınavla giriliyordu. Pertev Nihal Lisesi'nden yakın arkadaşlarım 88 Mustafa ile 270 Hamit benim kaydımı yaptırarak zorla ve yaka paça sınava soktular. Benim sevgili arkadaşlarım okulun açıldığı gün sabah çok erken gelip beni alarak okula götürdüler. Arkadaşlarımla yakın yerlerde oturuyorduk. Üstelik Ortaköy Aksaray tramvayıyla 2 kuruşa gidebilmek gibi bir kolaylık da vardı. Evet, sadece 2 kuruşa, yani tek bir Türk lirasının 50'de birini. Giriş sınavını kazanabilmek için müstesna marifetler gerekmiyordu. Zaten 150 kişi arasından 50 kişi alacaklardı. Ben de kazandım. Ders yılının başladığı sabah erken erken beni Fındıklı'ya götürmek üzere kapıya dayananlar yine Hamit ve Mustafa arkadaşlarımdı. Götürüp sınıfa sokanlar da, kaçarsan döveriz diyenler de. Birinci derse giren Türk hocamız son derece değişik bir zattı. Türkçesi felaket, Almancası parlaktı. Türkçede sıkışınca Almanca'ya döküyor, rahat ediyordu. Bu zat bana mimarlık öğrenimini daha birinci saatte bıraktırmak üzereydi. Hamit'le Mustafa'dan çekinmesem. Sonrasını hemen özetlemeliyim. Derslere 2 hafta devam edince akademiye de mimarlığa da ısındım. O zaman kesintisiz 5 yıl olan öğrenimi hevesle sürdürerek 1945 yılında bitirdim. Türkiye'nin ve dünyanın çok zor bir döneminde yaşanmış olan bu 5 yıl acıları ve zorlukları da zevklenmiş olarak anılar hazineme geçti. Artık çektiğimiz açlık dahil yoksullukları bile gülümseyerek ve neşe içinde anıyorum. Hem zaten bütün ömrümde çektiklerim artık aynı dönüşüm kolaylığına geçip gitmedi mi ki? Aynı olayın eziyeti ya da işkencesi yıllarca öte yandan huzuru ise sadece birkaç gün bile sürmüş olsa. Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girmedi ama yoksulluklar yaşama şartlarını işkenceye dönüştürüyordu. Karneli ekmek günde 150 grama kadar düşürülmüştü. Katık zaten pahalıydı. Yarı aç yarı tok yaşıyorduk. İstisnalar dışında. 5 akademi yılında patlayıncaya kadar doyduğum sadece 15 gün yaşadım. 1943 Mart ayında bütün boğaz içini buzlar doldurduğu günlerde. O günlerde kulaklarına kar suyu kaçtığı için sersemleyen ve buzlar arasında su üstünde oynaşan binlerce torik balığını zıpkınla yakalayıp dışarı alır ve tavasını yapardık. Olağanüstü ağır yağlı torik tavayı çatlatıncaya kadar 15 gün yediğimiz için bütün vücudumuzu sivilceler kaplamıştı. O zamanın Güzel Sanatlar Akademisi'nin mimarlık, resim, heykel dahil tüm şubelerindeki öğrenci sayısı sanırım sadece birkaç yüz kişiydi. Bütün şubelerdeki öğrenciler birbiriyle hiç olmazsa göz aşinasıydılar. Sonraki yılların ülkece pek ünlü bir heykelcisi bir öğle yemeği karşılığında kantinde garsonluk yapardı. Sonraki yılların pek ünlü ressamı olan bir öğrenci bir çift ayakkabısı çabuk eskimesin diye takunya ile dolaşırdı. Çallı İbrahim, Bedri, Rahmi Eyüboğlu gibi sanat yıldızlarıyla aynı koridorlarda yürümek onur verirdi. Her şubenin öğrencileri birbirini görev olarak yaptığı eserleriyle de tanırdı. Her yapılan ya da ortalıkta ya da duvarlara asılarak teşhir edilirdi. Herkes herkesin ne yaptığını, ne yapabildiğini bilirdi. 1942 yılında kuruluşunun 60. yılı kutlanan akademide yaşam bir bayrama dönüştü. İstisnasız bütün hoca ve öğrenciler seçilmiş eserleriyle tüm binaları donattılar. Konuk olarak gelen devlet konservatuarı oyuncuları o güzel büyük bahçede sonradan yola giden Kral Oedipus'u oynadılar. Bütün sanatların öğretiminde usta-çırak ilişkileri hala çok önemlidir. Mimarlık öğretiminde de elbet. Her ne kadar mimarlık özellikle 20. yüzyılda karmaşıklaşan yaşam ve dolayısıyla planlama koşullarıyla yüklense ve zorlansa da mühendislik branşları bilgilerine çok yakınlaşma zorunlulukları yüklense de bütün bunlara karşın öğretimdeki ve sonra elbet uygulamadaki yeni karmaşık durumlar ve görevler olsa da öğretimdeki ilişkilerin kişisel usta-çırak yanları önemini korumayı sürdürüyor. Biz akademi mimarlık öğrencileri olarak görsel sanatlara olan yakınlığımız dışında ve üstünde aşk ile ve şevk ile edebiyat kitapları da okumanın ama ne olursa olsun kitap okumanın, tiyatronun ve sinemanın müthiş tutkunuyduk. Mimarlar olarak insanların yaşayacağı mekanları planlarken önce o yaşamın ne olduğunu öğrenmeye ve mahkum olduğumuzu öğrenmiştik. Bu çok önemli noktaları kafamıza ve yüreğimize sindirebilmek için sürekli çırpınmaktan hiç ama hiç kaçınmadık. Yangından sonra. İkinci Dünya Savaşı günlerindeydik. Henüz tutumlu ve sade insanların yaşadığı laleli sokaklarından birinde evimizde bir gece vaktiydi. Gelen alışılmadık gürültüler üzerine perdeyi açınca gördük ki azimkar sokağa kıvılcımlar yağmaktadır. Biz de eski İstanbul evlerinin vazgeçilmez alışkanlıklarına uyduk. Kovalara su doldurarak dama çıktık. Güvenli korunmanın çaresi böyle bulunuyordu. Yanan bina Zeynep Hanım konağıydı. Bu görkemli konakta İstanbul Üniversitesi'nin Fen Fakültesi bulunuyordu. Batısındaki büyük konferans salonu ise üniversitenin en büyük toplantı olanağıydı. Konakla birlikte bu bina da yanmış, kül olmuştu. Ben yaştakiler bu konferans salonunu iyi bilirdik. Sanırım o zaman İstanbul'un en büyük toplantı salonuydu. O binada inkılap tarihi dersleri verilirdi. Konuşmacılar, profesörler olmazdı da Kurtuluş Savaşımızın önemli kişileri olurdu. Elbet bizim gibi dışarıdan katılan dinleyiciler de bulunurdu. Yangının beni ilgilendiren başka bir yanı daha vardı. Ben liseyi bitirdikten sonra tıp fakültesine kaydolmaya karar vermiştim. Öyle giriş sınavı falan ne gezer? Lisemden bir bildirme kağıdı, mahalle muhtarından da bir ikametgah tezkeresi alarak fen fakültesine gitmiş ve tıp birinci sınıfı olan PCN ya da FKB'ye yani fizik, kimya, biyoloji kaydımı yaptırmıştım. 60 küsur yıl sonra numaram 5033 olduğu hala aklımdan çıkmadı. Sonra mimarlık öğrenimine döndüğüm için tıp öğrenciliğine hiç başlamamıştım. Şehir ufaktı da ondan mıydı acaba? Bizim vatandaşlar olarak kentimizin her köşesiyle sanki böyle ilişkilerimiz bulunuyordu. Sonra bu yangın arsasına şimdiki İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakülteleri inşa edildi. Hemen yanında bulunan çok sayıda apartman blokları da kamulaştırılıp arsaya katılarak. Bu görkemli yapının projeleri çok önemli iki mimar profesörümüz tarafından yapılmış bulunuyor. Profesör Sedat Hakkı Eldem ve Profesör Emin Onat'tır proje mimarları. Profesör Sedat Hakkı Eldem zamanın Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünde, sonraki Mimar Sinan Üniversitesi, mimar olarak beni de yetiştiren önemli hocalarımızdan birisiydi. Üstün mimarlık yetenekleri olan Sedat hocamız olağanüstü çalışma gücüne de sahipti. Ben ve yaşıtlarımın mimarlığı ciddiye alarak sevmesinde rolü olan üstadlarımızdan birisiydi. Profesör Emin Onat da önce Yüksek Mühendis Mektebi, sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde Eldem'in bizim okuldaki durumuna benzeyen etkilerle değerli genç mimar kuşaklarının yetişmesinde hayırlı etkileri olmuş öncülerdendi. Yaşama biçimleri birbirini pek andırmasa da bile ikisi de dünya görmüş, iyi yetişmiş insanlardı. Konuyu bu noktada kapatamam. İkisinin birden gerçekleştirdiği İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi binası, kadim İstanbul Suriçi bölgesinin en yüksek tepesine, şehir süliyetini iyice hırpalayacak kadar yabansı bir kitleyle oturmuş bulunuyor. Evet, program yüklüdür ama bu kitle iriliğinde iki mimarın hiçbir dahiliye olmadığı düşünülemez. Betonarme iskelet bina üstelik, hiçbir çağdaş konstrüktif mantığa dayanmayan biçimde blok taşlarla kaplanmıştır. Planlardaki kayıt alanların bolluğu yanında cephe mimarisi de kaçıncı yüzyılda yapıldığı anlaşılamayacak kadar geçmiş zamanlara sarkmaktadır. Yazının sonuna ekleyişimin ilgisizliği düşünülebilir ama ben yine de ekleyeceğim. O yıllarda Hitler zulmünden kaçan pek çok Alman profesör İstanbul Üniversitesi ve diğer öğrenim kurumlarında görev almıştı. Bazıları görevlerini öyle ciddiye almıştı ki Türkçeyi bile olağanüstü iyi öğrenmişti. Fen Fakültesinden unutulmaz profesör Arndt Türkçeyi akıllıca ve iyi espri yapacak kadar iyi öğrenmişti. Örneğin diyebiliyordu ki elementlere eleman diyenlerden eleman. Dante'nin cehennemi. Günah işlemek yetmez, sevap da işlemek borç. Yoksa cennete gitmek hak değil. Bunu cehenneminde Dante açık açık yazmıştı ya. Cehennemin kapısında bir yazı vardı. Girenler her umudu bırakın benden içeri diye yazıyordu. Kapının ötesinden yürek yakan iniltiler, feryatlar, acı yakınmalar duyulurdu. Kapıda cehennem ateşlerinde yanma korkusuyla titreşenlerden biri görevliye, "Zebani mi desek acaba?" soruyordu. "Hocam, nedir bu karanlıkta duyduklarım? Kimdir böylesine azap çeken insanlar?" dedi. "Bahtsız ruhların perişan halidir bu. O ruhlar ki dünyada gamsız yaşadılar, ne günah işlediler ne de sevap işlediler. Yanıt çok açıktı. Cehenneme atılmamak için günah işlemek yetmiyordu. Sevap işlemeyen de atılacaktı. Bu gerçek uzun yıllar meyhanecilik edip de kendisi ağzına damla içki koymayan tanınmış meyhaneci ahbabım için de ihtardı. Uzun yıllar politikada kaldığı halde kendisi çalmayıp başkalarının çalmasına göz yuman ünlü bir politikacı için de geçerliydi. Cehennemde aynı hücreye düşerlerse sonsuza dek birbirlerine neler anlatırlardı kim bilir. Çok merak ederim. Kapalı Çarşı üzerine. Kapalı Çarşı bizim ailenin çocukluğumdaki dünyaya açılan pencerelerinden biri. Kapalı Çarşı'ya gidiş bir çeşit uyanış. Ailenin ve yakın tanıdıkların her yaşta hanımlardan kurduğu mangallarla cümbür cemaat çarşıya gidişleri. Yanlarında zorla beni de alışları. Saatlerce ve saatlerce oradan oraya giderek yorgunluktan kahroluşum. Sonunda bir ödül olduğunu bilmesem kaçacağım ama ondan da vazgeçemiyorum. Çukur Mahallebici'de kaymaklı ekmek kadayıfı. Kenarındaki ağdalaşmış şekeri çiğnemeye doyum olmazdı. O da bitmezdi kolay kolay ya. Kapalı Çarşı İstanbul'da Osmanlı döneminin ilk yapıtlarından birisi. Birinci kademesi iki bedesten taş binası. Cevahir ve sandal bedestenleri Fatih'ten hemen sonra 1453 inşasına başlanmış. Amaç camiye çevrilen Ayasofya'ya gelir sağlamak, bu iki bina yapılır yapılmaz da çevresine çektiği kalabalık büyümesi durdurulamaz. Bir çarşı nüvesi oluşturuyor. Günümüzde 300 bin metrekare büyüklüğe kadar ulaşan çarşı o zaman daha üçte biri kadarmış ama imparatorluk büyüdükçe İstanbul payitaht olarak geliştikçe Kapalı Çarşı'nın büyümesi de doğal olmuş. İki bedesten binası çevresindeki çarşı önceleri derme çatma ahşap malzemeyle yapılırken sonra kâgir duvarlarla inşa edilir olmuş. Ancak çatıların ahşap oluşu nedeniyle yangın belalarından kurtuluşu garantiye alamamış. Kapalı Çarşı günümüze kadar düzine hesabı yangın geçiriyor. 1546, 1618, 1652 yangınlarından sonraki büyük bela 1660 yılında, 1695 ve 1701 ise yine yangın yılları. Yangınlardan güya ders alınıyor. Ahşap çatılar yerine kâgir tonozlar inşa ediliyor. Ama yangınlar yine önlenemiyor. 1750 yangını. O zamana kadar bilinmeyen bir felaketi daha çağırıyor. Yangından sonra Yeniçeriler yağmaya girişiyorlar. Üçüncü felaket kaynağı ise depremler. Kuruluştan sonra geçirildiği bilinen 12 depremin en etkilisi 1894 depremi. Bu sarsıntı kâgir kubbelerin de önemli bir bölümünü yerle bir ediyor. II. Abdülhamit 1876-1901 döneminde duvarların çelik putrelerle takviyesi gerçekte hiçbir inşaya güvenlik yararı olmayan bir müdahale oluyor. Ancak bu iş çarşı dükkanlarında günümüze kadar yapılan değişikliklere cesaret etme kapısı açıyor. Artık her yakılan ara duvar, her büyütülen cephe çarşıda depreme karşı önemli çürütmelere dönüşüyor. 1954 yılındaki son büyük yangından sonraki tamirat 1959 yılında bitiyor. Çarşı o yıl yeniden açılıyor. Bugünkü haliyle çarşı sokaklarının iki yanındaki görünüşleri, çarşının kadim mimarisiyle ilişkisi olmayan ışıklı şeffaf panolarla silme doldurulmuş. Görüntüdeki bozulmanın arkasında kalıp da gözle görülmeyen olay, çarşı binalarının değişikliklerle zayıflatılmış olmasıdır. Öyle olmasa bile yüzyıllardır depremler tarafından silkelene silkelene hırpalanmış olan çarşı binalarının tehlikeli derecede zayıfladığı gerçektir. Değişiklikler ise çarşı binalarını depreme karşı büsbütün hassas hale getirmiştir. Aşçı dükkanı. İstanbul'da yüzyıllardır bir Türk mutfağı vardır. evlerde ve aşçı dükkanlarında. 20. yüzyılın ilk yarısında restoran bilinmezdi. Az bir şey kibar olanların adı lokantaydı. Ayrıca her keseye elverişli olan aşçı dükkanlarının yüzlercesi, binlercesi şehrin her yanındaydı. Bu dükkanlara girer girmez sağda ve solda ateş üstünde 50 mi desem, 60 mı desem sıcak tencere yemeği bulunurdu. Gelen ne yiyeceğini gözüyle de seçerdi. Neler bulunmazdı ki? Dolmalar, sarmalar, haşlamalar, kızartmalar, İstanbullu renkleri bile yiyeceklere bağlamıştı. Patlıcan moru, kavun içi, vişne çürüğü gibi çapkınlık eğilimleri yemeklere bile sıçramıştı. Hanım göbeği dilber dudağı gibi. Önce aşçı dükkanları ufuklara doğru çekildi. Kaç tanesi kaldı bilmem. Yemeğin önce malzemesini hazırlamaktan, sonra hazırlayıp pişirmekten doğan nice emek bu sevimli ve sevgili yerleri yok etti. Tüketim kolay yapılan işlere yöneldi. Önce kebaplara, sonra da Amerikan köfteciliği ve İtalyan pizzacılığını. Öte yandan İstanbul'da zaten insanlar olağanüstü çoğalmış, balık ise hem azalmış hem de müthiş pahalılaşmıştı. Şehir son 50 yılda zaten mahşerleşmiş ve kebap istilasına uğramıştı. Bu değişimden de bir kolaylık doğdu. Artık İstanbul'un tarihi sadece ikiye ayrılıyor. Bir kebaptan önce, iki kebaptan sonra. Meze hazırlamak. Bizim Narlıkapı'dan Yedikule'ye marul yemeğe gidilirdi. Konu komşu takım taklavat. Bugün kimse marul yemeğe gitmenin ne demek olduğunu anlamaz. Elbette anlamaz. Bilmez ki. Yedikule bostanlarının marulu göbekliydi. Bu göbek hani neredeyse kantoncu Şamran Hanım'ın göbeğini anımsatırdı. Langa hıyarı ise langa bostanlarının İstanbul halkına hediyesiydi. Isırırken öyle kütür derdi ki insanın yanından tren geçse duymazdı. Öyle körpeydi, kanlıca yoğurdu, çiğ beyaz değildi, pembeleşmişti. Arnavutköy çileği, şimdiki nesebi gayri sahih yani piç, çiçekler gibi domates iriliğinde olmazdı. Minikti, kokusu sokakları sarar, bir tekine ağzını atan lezzeti yok olmasın diye bir süre ağzını açmazdı. Ali Sirmen dostum bir yazısında İstanbul yiyeceklerini anlatırken beni Solanum melangena'yı anlatarak şaşırtmasın mı? Cahilliğimden utandım. Acaba bu da neydi? Bir sayfa yazıdan sonra dostum bu deyimin patlıcanın Latincesi olduğunu açıklamasın mı? İlahi Ali Sirmen. Ya patlıcan? Ben çocukluğumda evin alışverişini yaparken pazardan nasıl alınacağını bilirdim. Katı olmamalı ama parmakta gömülmemeliydi. Bir şeye benzeteceğim ama çekiniyorum. 40 türlü yemeği olur denir, yanlıştır. 140 türlü olur. Hele o ipek kordelalarla sarılmış gibi bohçalanan, aralığından diş sarımsaklar gözüken turşusu var ya, insan lafını şaşırır. Gelelim langa hıyarına. Bu hıyar terbiye edilirse diploma bile alır. Bir karış hıyarı soyduktan sonra olduğu gibi hatır hutur ısırarak yiyen bizim Narlıkapı'da kereste rütbesine ererdi. Hıyarı terbiye etmek gerekir. Hıyar terbiyesi insan terbiyesine benzemez, daha zordur. Hem hıyar yumurtayla terbiye edilmez, yoğurtla edilir, cacık yaparak. Çatalla yendiğinde tabakta iz kalmayacak kadar koyu yoğurt alınır, iyice çırpılır. Daha sonra içine %7 sızma zeytinyağı yavaş yavaş dökülerek yine iyice çırpılır. Hıyarlar kabukları soyulduktan sonra sol ele alınıp döndüre döndüre sağ eldeki keskin bir bıçakla yalnız uzunlamasına vurularak bitinceye kadar sabırla doğranır. Keskinlikle enine bıçak atılmaz. Solaklar için tersi. Böylece hıyardan önce uzun yassı parçalar elde edilir. Bu sonuca geometrik bir inceleme sonunda varılmıştır. Amaç hıyar parçalarını yoğurtla daha geniş bir yüzeyde öpüştürmektir ki hıyarın suyu ve kokusu yoğurda, sonuçta cacık kabına geçmiş olsun. Böylece elde edilen hıyar parçaları tuzlanıp karıştırılarak çırpılmış yoğurda katılacak ve yine karıştırılacaktır. Daha sonra yoğurdun içine ince kıyılmış dereotu ve nane, kırmızı biber, az karabiber, tuz eklenir, yine çırpılır. Havanda tuz karıştırarak dövülmüş sübye kıvamına getirilmiş diş sarımsak eklenir, yine çırpılır. Böyle yapılmış cacık üstüne zeytinyağı dökülmez. Cacık kabı daha sonra olduğu gibi buzdolabına konarak 2-3 saat soğutulur, sonra sofraya getirilir. Bu cacığa su katmak, ister önce ister sonra buz koymak ham ervahlık olur. Şimdi hemen bir olay anlatacağım. Sırasız sanılmasın. Fransa Kralı Napolyon 3. İstanbul'a Sultan Aziz'e konuk gelmiş. Elbet dehşetli ziyafet sofralarında ağırlanmış. Hatta bazen öyle şaşırtılmış ki kendisine sunulan bir kuş husyesi yemeğini kuru fasulye sanmış. Ama pilava öyle bayılmış ki Fransa'dan pilav öğrensin diye aşçı yollamış. Fransız aşçı bizim Bolulu aşçıya pirince ne kadar su konur diye soruyor. Bizimki garer diyor. Yani karar. Kararında demek istiyor. Fransız yağ soruyor. Bolulu yine garer diyor. Su soruyor yine garer yanıtı alıyor. Yani malzemenin hepsi kararında olacak. Gelelim cacıktaki malzeme miktarlarına. Yoğurt 1 kilodan aşağı olmamalı. Çünkü yapılan cacık bir kişi bile yese yetmez. 2-3 kilodan aşağı yoğurtla yapılan zahmete değmez. Birkaç kişi de yese yetmez. Öteki malzeme miktarlarına gelince hepsi kararında olacaktır.